duygularına, romantizme yansıtabildiğin bir yaşam zenginliğin olması gereken bir sürecin var mı? Bulunduğun çevrede bunu, hatta öğrencilerinle onların yaşamına baktığında, hani aşk kelimesi çok kullanılır, sevgi çok kullanılır. Bir kadınsın ve bulunduğun yaşamda da bu senin hem cinsel hem de duygusal yapın için çok önemli bir özellik. Nasıl işte öğretmenken gidip toplumsal olarak bir sosyal rol alıyorsun. Sonuçta o yaşamın içerisinde bir kadın olarak da senin hayatında tercihlerin, yaşamak gereken şeyler var. Hem yaşadığın, ister aile yapısı olarak bu kadın erkek ilişkisine, istersen bulunduğun sosyal çevre olarak, istersen kendi yaşam özgürlüğüne, bunu sana bırakıyorum. Kadın olmak duygusal yapısıyla bu erkek zihniyeti içerisinde ve bir sevde olarak kendi yapında nasıl bir şey?
Aslında kadın olmak genel anlamda güzel bir şey. Kadın olmayı seviyorum. Duygusal anlamda hani bir erkeğe bakış açısı olarak bilmiyorum, çok fazla böyle bir erkeğe ihtiyaç duyduğumu söyleyemem aslında. Çok aslında çok ne bileyim çok düşünüyorum da bu konuda her zaman. Çok yönlü düşünüyorum hangi birinden.
Şimdi evet işte yani aslında bizim tıkandığımız nokta bu.
Ben sizi anlıyorum aslında ne demeye
Evet.
çalıştığınızı anlıyorum ama ben tek
Evet.
bir perspektiften bakmıyorum. Genelde kadın erkek ilişkisine bakıyorum. Hani onlar ne düşünürler, kadınlar ne düşünür, duygusal olarak nasıl bakarlar falan.
Evet.
Daha çok o boyuttayım. Burada kadınlar genelde şöyle bakarlar. İşte ben orta halli bir ailenin çocuğundan bahsediyorum, bir kadın çocuğundan bahsediyorum. Ne yapar? Okul okur, ondan sonra iş sahibi olur ve daha sonra da evlenir.
Evet. Aha, evet toplumsal.
Atandı. Çalışmaya başladıktan sonra uygun bir insanla uygun bir şekilde evlendirilir ya da evlenir. Budur. Genelde ilişkiye başlama da bu şekilde aslında olur. Daha çok mesela uygunluklar ya da anlaşmalar ilişkisi başlar. Bu şekilde hani birlikte olurlar. Hani evlilik daha çok bir anlaşma şeklinde yürür. Kimisi de hani seviyorum diye başlar.
Evet.
Tabii bunun da altında aslında uygunluklar falan filan vardır da çoğu insan bunun farkında değildir. Uygun olan kişiyi çünkü sever insanlar daha
Evet.
çok. Dikkatimi bu çekmiştir insan son zamanlarda. Herkes mesela şey der, şunu seviyorum, bunu seviyorum, bir erkek ya da bir kadın. Genelde bir insanı sevmekten ya da ona aşık olmaktan bahsederler. Böyle baktığımız zaman genelde gördüğüm şudur. Aslında birbirlerine uygun olan insanlardır. Birçok şeyi konuşmadan bile hani birlikte
Hı.
yaşarlar, yaşamaya çalışırlar falan filan. Ama Allah'tan benim etrafımda böyle olmayan çiftler de var mesela. Böyle ilişkiler yaşayan insanlar da var. Uygunluk değil de daha çok hani hani sosyal anlamda, statü anlamında, dış görünüş anlamında bir uygunluk değil de daha çok böyle hani birbiriyle gerçek anlamda kişilik olarak örtüşme, anlaşma
Evet.
anlamında böyle ilişkiler yaşayan arkadaşlar da var Allah'tan da. Böyle insanlar da var
Evet.
işte. Hani diyorlar ya ruh ikizi diye.
Ha
Hani o
evet.
anlamda gerçek kimse kimsenin ikizi değildir diye düşünüyorum ben aslında. İki varlık da çok farklı birbirinden.
Tabii ben şunu ekleyebilirim kendi adıma. Yani
Tabii.
erkek olarak geçirdiğim süreçlerde, yaşadığım ilişkilerde karşı tarafın benim hayatıma kattığı şeyler vardı. Kadın
Tabii.
olarak, kadın olduğu için bir etkileşim kuruyorsun. Bir erkek de olsam benim kadın yönümü geliştiren bir birikim ve kültür ve deneyimler aldım. Bu benim erkekliğime bir katkı ve ama hiçbir zaman kadınlaşmıyorum. Ama kadının olaya, yaşama, duygusal yapısının dışa vurumu benim yaşamımda erkek davranışlarımda başka bir etki ve başka bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ve buradan kendime göre çıkardığım bir cümleyle sonuçta şunu gördüm. Erkek olarak duygusal yapım 0-6 yaş grubuna hitap ediyor. Neden peki? Duygularımın yaşadığım aileden ve bulunduğum sosyal yapıdan gelişime engelleniyor. Ben de bunu aynı şekilde geliştiremiyorum. Hani flört dönemi derler ya 6 ay falan. Neden bu gelişmiyor? Çünkü bunun
Beklentiler hep oyun.
evet bu,
Hep
bunun gel
oyunda oluyor
evet.
çünkü.
Evet. Bunun gelişmesi şu sonucu doğururdu. Karşı taraftan sevgilim olan, partnerim olan insanın beklentileri değil, olması gereken ilişkideki erkeğin duygusal refleksleri ve bunu kültüre de, sosyal yapıya da yansıması olabilirdi. Sonuçlarına baktığımda çıkmıyor bu. Benimle ilgili olduğunu mu düşünüyorum? Sonra feminist tarihe, kültüre giriyorum. Feminist arkadaşlarla kadın mücadelesi dışında aynı zamanda birey olarak kadınların erkeğe bakış açısından erkekleri topluyorum. Yani kadın zihniyetinde, kadın deneyimlerinde kendi şeyime bakıyorum. Tarihime bakıyorum. Çok büyük bir felaket çıkıyor ortaya. O yüzden sana sorduğum soruda aslında senin algında Hem bir sevgili olarak, baba figürü de olabilir bu, sokaktaki bir erkek de olabilir. Yani ahlakıyla, etiğiyle karşı taraftaki o cinsin senin yaşamındaki, senin beklentilerinde olabilir. Toplumdan sana yansıyan o bu erkek de olabilir. Akraba figürü de olabilir, sosyal bir figür olarak. Benim mesela algımda kadın hafızam ve yaşadıklarım bunu veriyor. Kendimi erkek olarak seviyorum ama bu erkekliğimi yaşam alanında geliştiremiyorum. Kişisel olduğu kadar da çok derin ve çok karmaşık bir etkileşim süreci. Ama sevdada bu nasıl duruyor dediğim buydu aslında. Hani oturduğun yerle de ilgilidir ya, koltukta onun senin yerinin işgal etmesi gibi. Senin sözüne, senin bedenine, senin sosyal alandaki söz hakkına, birçok alanda. Cinsiyetlerin kendi arasındaki. Bunun işte duygusal yapındaki yansıması nasıl diye aslında söyleyeyim. Çünkü sosyal flörtleşme vardır meslektaşa. Aile flörtleşmesi vardır ebeveynlere, çocuklar arasında. Bunların hepsi aslında duygusal yapının birer alanları. Bunun sendeki yansımasını aslında merak ediyorum. Duygusal yapın nasıl yani bir kadın olarak? Ve erkeklerin duygusal yansımaları sana nasıl oluyor? Bir kadın olarak bu erkek dünyasıyla temasta nasıl algılıyorsun hayatı? Nasıl duyumsuyorsun? Sana çarpan ya da hoşuna giden şeyler neler?
Daha çok aslında ağır basan şey söyleyeceğim. Çok da önemsediğimi söyleyemem erkekleri. Hani genel olarak çok da önemsenmesi gereken, hani oturup uzun uzun derin derin düşünülmesi gereken varlıklar olduklarını düşünmüyorum.
Galiba bu şunu doğuruyor. Yani onlar kendi önemli ve değerli olan şeylerini ya yok ya da koyamıyorlar. Sorun orada galiba, değil mi?
Belki de ondan kaynaklanıyordur. Hani çok da bilmiyorum, hakikaten mesela düşünüyorum, çok da önemsenecek bir şey gibi gelmiyorlar. İncelikli değiller o anlamda. Hani kadın daha böyle, kendimi de düşünüyorum mesela, daha incelikli düşünürüm. Daha farklı bir yanını görmeye çalışırım her şeyin. Erkeklerde bunu göremiyorum. Hakikaten söylediğiniz gibi 0-6 yaş arası gidip geliyorlar. Hani o aralıkta kalmış durumdalar genelde. O yüzden hani çevremde hakikaten bu kadar ciddiye alınacak bir erkek bilmiyorum. Sevmediğim anlamına da gelmiyor ama hani böyle oturup abartılı bir derecede sayı takacak şeyde değiller diye düşünüyorum. Hani evet. Değiller. Genelde çevremdeki erkekler öyleler. Hani ya da
mesela ben bu benzer bir yanıtı başka bir alandan, Kürdistan Kadın Mücadelesi'nin özgürlük alanlarına gittiğimde oradaki insanlarla röportajlarımda şöyle bir şeyle karşılaştım. Evet, biz bir mücadele, bir süreçte bir değişim yaşıyoruz. Peki erkekler nerede dedim. Yani bu erkeklerle yarın bu mücadelede belli bir alanınızı oluşturduğunuzda sevdiğiniz, aşık olacağınız erkekler var mı? Bulabilecek misiniz? Senin söylediğinle aynı şey hemen hemen çıkıyor. Evet.
Ummak ve unutmak arasında gidip geleceğim herhalde.
Yani karşı tarafın
ya, evet. Tabii ki farklı erkekler de vardır muhakkak.
Muhakkak
çok
burada
fazla.
Bir
evet. Kendi etrafında arkadaş olarak, ondan sonra baba, erkek kardeş anlamında. Yani o kadar şey değil yani.
Peki ne yapacağız? Var olanla yetinecek miyiz?
Yok, gelişmelerini bekleyeceğiz ya da onları neyse ikinci kez bitmeye çalışacağım.
Kolay bir şey değil ama sanırım yani.
Değil, kesinlikle değil. Tabii. Evet, sıfırdan başlamak lazım her zaman. Hani 0-6 yaş arasında kalmış diyoruz ya.
Evet.
0-6 yaş arasında aldıkları eğitimden kaynaklanır. Orada kalmışlar en güzel, en muhteşem oldukları dönem o dönem işte herhalde.
Biz, evet, oralardayız. Evet.
Evet.
Bu yaşamda bir dengesizlik de yaratmıyor mu? Çünkü bu aynı zamanda sadece seksüel, duygusal yapı değil. Aynı zamanda meslek alanında da bu kabalıklar yansıyor. Değil mi? Okulda evet, da, eğitimde
evet, evet.
De.
Zaten hani evet. Bunu gördüğüm için daha çok mesela duygusal anlamda da o yüzden öyle yaklaşıyorum. Mesleki anlamda da, iş arkadaşlarım olarak hani ya da kendi aile çevremden. Böyle evet. Aşağı yukarı böyleler aslında.
Evet. Bu hangi Sezen Aksu'nun şarkılarında bir şey vardı. Deli Kız'ın türküsünde miydi? Tam hatırlamıyorum. Evet. Mesela orada o kadının yalnızlığını ya da o şeyi görüyorsun. Hani belki elma esprisine falan götürüyor hani bu. Ama orada da tabii senin diğer kadınlarla birlikte sürekli yansıtmak istediğinizde bu erkeklere verdiğiniz galiba mesaj bu. Tekrar şeye gelelim. Yani özel olan alana ya da senin kişisel yaşamındaki sürece bakalım. Bundan sonraki süreç yani nasıl olmasını istiyorsun? Yaşadığın yerle, şu an yaptığın meslekle İçine bulunduğun sosyal yapıyla, var olan yaşamın gerçekliği içerisinde senin ya da ortak işte belirlenmiş rollerin devamı mı olacak kimliklerinde de? Yoksa başka arayışların var mı? Farklı hayallerin var mı? İstemlerin var mı? Bunları paylaşmak ister
yani
misin?
Fazla hayal kurmuyoruz zaten. Gerçekçi bakıyorum. Ancak sonraki nesillerde belki hani bahsettiğimiz şeyin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. 0-6 yaş grubundan çıkıp insanların, hani sadece erkeklerin değil, birçok böyle kadın da var aslında, bu şeyden çıkıp daha ileriye taşınabileceği. Ancak ileriki nesillerde bunu görebiliriz. Belki biz göremeyebiliriz aslında. Zamanla olabilecek bir şey. Ama yerinde durup sayarak da olmaz tabii. Zamanla. anne babalarla aslında sağlanacak bir şey. Anne baba diyoruz aslında, baba da var işin içinde. Aşırı bir durum.
Yaşamın gerçekliği sert ve biraz da seni aşırı sorumluluk ya da zorluk noktasında sıkmıyor mu?
Evet, yani sıkıyor tabii ki.
Nasıl kurtuluyorsun bu havadan? Nasıl çıkıyorsun? Müzik dinleyerek mi, kitap okuyarak mı? Sosyal ilişkilerinde derin dostluk paylaşımları mı?
Ya olabiliyor, evet. Mesela bazen müzik dinleyerek girebiliyorum ya da bazen müzik dinlemek daha da arttırabiliyor o vicdan, sorumluluk duygusunu bazen, hani duygusallaşabiliyor tabii insan. Ya da kitap okumaya yoğunlaşabiliyor insan bazen. Tabii o sırada da yani insan kendi durduramıyor, düşünüyor sürekli de. Evet, bunu yapıyorum aşağı yukarı da.
Son olarak şunu sorayım. Vicdan dedin. Vicdan aidiyeti baskı oluşturuyor. Mesela nedir? Şu an süren bir savaşın dışında olmanın ve o savaşı dışarıdan yaşanan süreci oradan da gelmekten kaynaklı içinde olan bir şey var. Savaşın bitmesi noktasında bir şey yapman gerekiyor. Evet, biraz önce de söylediğimiz kadın erkek ilişkisinde bir erkek olarak kendi erkek cinsimin yarattığı tablonun ağır bedelini ödeyen bir insanım. Bu mirası devralmışım çünkü. Bu benim üzerimde vicdanımda çok ağır bir şey oluşturuyor. Tam anlamıyla kendi sevdiğim erkek olarak bir kadınla buluşmama engel oluyor. Daha birçok şey, ama bunlar vicdanımda bana bir baskı oluşturan bir şey. Yani ağır geliyor, taşıyamıyorum. Vicdan, yani sende vicdan bulunduğun yaşamda ne türlü şeyler yaşatıyor?
Yani biraz daha farklı aslında. Evet, belki buna benziyor ama biraz daha farklı. Şöyle, mesela geçen gün bir olay gerçekleşti burada. Sabah namazı vaktinde böyle gürültüyle falan uyandık. Pencereden aşağıya baktığımda yerde yatan genç bir ceset gördüm böyle. Hala onun etkisindeyim. Ailecek etkisindeyiz tabii. Yani gece hırsızlık olayı için, yani hırsızlık yapmak için çıkan bir genç çocuk biri tarafından vuruluyor.
Evet.
Ve çocuk öylece yerde yatıyor. O sırada bile hemen vicdanı insanın devreye giriyor. Bu çocuğun orada öyle cansız yatmasında benim katkım nedir, benim payım nedir diye düşünmeye başlıyor insan. O sırada vicdan devreye giriyor. Kesinlikle de payımın olduğunu düşünüyorum. Hepimizin payı var diye düşünüyorum. Sadece o değil, mesela o en ufak bir şeydi. Ya da ders anlatırken, köyde çocuklara ders anlatırken bazen o kadar saçma sapan bir şey yaptığımı düşünüyorum ki, hani böyle duruyorum, onu yapmayayım diyorum. Ama daha sonra mesela aklıma şey geliyor. Eğitim sistemi şu an bu. Bu çocukları, hani bu eğitim sistemini sevdirmek değil ama bir şekilde bir parçası olup bir yerlerden katkı sağlamak en azından o çocuklara. Mesela sonuçta sınava girecekler onlar da. Evet. Hani ben de aman bu eğitim sistemini yanlış buluyorum, zaten yanlış bir şey deyip bir köşeye çekilip boş boş otursam yine yanlış bir şey yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir SBS sınavına girecekler. Ona göre iyi bir liseye yerleşip iyi bir bölüm kazanabilirler. Belki de kendilerini özgür bir Kürt genci olarak yetiştirebilecekler. Bunu yapmazsam ne yapacak? Mesela çocuk iyi bir eğitim alamamış olacak. Hani yapması gereken, alması gereken eğitimden bahsediyorum. Bu var mesela en basitinden. Bu geliyor aklıma. O sırada mesela vicdanım devreye giriyor mesela. Daha sonra mesela dışarıda mesela peçete satan, simit satan küçük çocuklarla karşılaştığım zaman da vicdanım devreye giriyor. Evet. O sırada mesela hani bu çocukların o sokakta olmasının sebeplerinden biri de benim aslında. Hepimizin bunda payı var. Benim de payım var ve o çocuklar için ne yapıyorum, ne yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. İşin içinden çıkamaz hale getiriyor insanı bazen vicdan. Evet. Çoğu zaman. Yani hani bu anlamda daha çok hani vicdanım şey olur.
Biraz önce öğrencilerine karşı vicdanı söyledin. Mesela yazılılarda veya sınavlarda o vicdan konuşmaya başladığı zaman ne yapıyorsun?
Vicdan konuşmaya başladığı zaman hepsini yazamıyorum. Yani daha insaflı davranıyor. Mesela yazdığı cümleyi böyle düşünmüştür deyip anlamaya çalışıyorum. Çünkü o 1-0 yenik başlamış. Ona göre şey yapıyorum. Ona göre değerlendirme yapıyorum zaten. Hani ölçüyorum değerlendirmeyi de yaşadıkları şartlara göre yapıyorum.
Son bir soru sorayım. Seni çok yorduk Sevda. Bu erkekten bahsettik. Böyle bir erkek umudu yok diyoruz. Hayallerimiz biraz gerçekten ötürü.
Bakın, evet. Aslında varmış gibi olabilir ama biraz derinine indiğimiz zaman aslında böyle bir erkek yok. Çünkü evet. Niye? Çünkü böyle bir erkek feodal baba tarafından yetiştirildi. Bu topraklarda yetiştirildi. Böyle yetiştirildi. Böyle bir ülkede yetişti. Sonuçta ne yaparsa yapsın, neyi öğrenirse öğrensin. Ya da ne yaparsa yapsın yaptıkları şey, yaptığı şey öğrendiği şeyler olacak. İçselleştirdiği şeyler olmayacak. Zaten ben böyleyim diyemeyecek.
Maalesef böyleymiş. Öyle olacak. Evet.
Ben de bir yerden görmeyeceğim. Böyleymiş diyeceği için evet. Aslında birazcık da biraz temeline inip kazıdığınız zaman genelde hepsinde aynı şeyi göreceğiz. Ya belki de vardır böyle bir erkek ama ya da var değildir de olacaktır ileride.
Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldığımda ben de Avrupa'daki erkekleri merak ettim. Daha nazik, daha kibar, iletişim biçimleri daha farklıydı. Ve erkeklerin kendilerinden bir değişim olarak düşünerek önce yaklaştım. Sonra buradaki kadın mücadelesinin sonuçları olarak gördüğümde çok üzüldüm gerçekten. Bize göre daha farklı gözükebilir. Sonuçta sosyal yaşamın ayrıntılarına girdiğimizde hiç farkı olmadığını görmek de bir ağır yenilgiyi tekrar üzerime almakla birlikte devam ediyorum. Burada şeyi bağlamak istiyorum. Şimdi erkek noktasında böyle bir durum var. Umut yok. Hayaller noktasında gerçek çok merkezde duruyor. Bir öğretmen olarak okulda Kürtçe ana dilde eğitim ve Kürt insanın kendi dilinde eğitim noktası da bunlar gibi uzak mı duruyor? Yoksa daha mı yakın duruyor?
Vallahi şu anki eğitim sistemine göre çok uzak duruyor.
Öyle mi?
Çok uzak olacak. Kısa da şu an değil herhalde. Çok uzak bir şey görüyorum.
İhtimal.
Çok da şu an için umutlu değilim.
Ben teşekkür ediyorum Sevda. Kendinden
teşekkür ediyorum.
Kattığın şeyler için.
Katıldığın için teşekkür ediyoruz.
Belki bir başka zaman, farklı bir zamanda tekrar seni rahatsız ederiz.
Özellikle de evet, ben şu an telefonda olduğum için bir insanın gözüne bakarak yüzüne bakmadan konuşamıyorum.
Çok
telefonda
önemli.
Konuşurken zorlanıyorum.
Evet, seni çok iyi anlıyorum. Bu çok
önemli.
O yüzden
çok sorularınıza çok fazla yanıt verememiş olabilirim.
Yo, önemli, dokunarak bakarak.
Anlatmak istediklerimi de belki de anlatamamış olabilirim. Çünkü telefonda hakikaten kendimi ifade edemiyorum.
Evet, bu da bizim savaşın getirdiği, sürgünle bir ayrışmanın getirdiği bir sonuç maalesef.
Öyle mi?
Evet, ben öyle düşünüyorum.
Kişisel bir özellikle düşünüyorum. Demek ki ondanmış ha.
Ben öyle düşünüyorum, evet.
Bazen birçok şeyi de buna bağlıyoruz sanki hani. Çok mu yapıyoruz, yapmaya başladık acaba bunu diye düşünüyorum.
Biz ve Avrupa kültürü arasında bayağı bir farklar vardır. Yani bir şekilde yazılı tarihe geçmişler. Her şeyleri yazılı ve bir robot şemali çıkmaya başlamış, hareketleri çıkmaya başlamış. Bizde de tam tersi. Her şeyimiz dilde olduğundan dolayı 5 dakika önce konuştuğumuz veya kurduğumuz cümleyi de bazen hatırlayamıyor olabiliyoruz. O yüzden de düşüncelerimizde bu tarzda şey toparlayamıyoruz.
Ama ben Sevda'ya kendi adıma bir şey söylemek istiyorum. Ben Diyarbakır'a 3-4 kez gidip geldim. Bir geldiğimde Vedat Aydın katledilmişti. Gazeteci olarak geldim. Bir geldiğimde yine Nevroz nedeniyle geldim. Bir geldiğimde de yine diğer Cizre Nevroz'un sonuçlarının ortaya çıkardığı felaketle geldim. Dilerim bir başka süreç, savaşın dışında. Yani Diyarbakır'ın sizin kendi mekanlarınızda ya da oradaki bir doğal parkta karşılıklı oturup sohbet ederiz. Ama benim engelim hep bu oldu. Normal bir sohbeti yapabildiğim bir Ahmet ziyaretim ve orada insanlarla buluşmam maalesef olmadı.
Diyarbakır'da yaşayan o kadar o kadar çeşitli düşünen, o kadar çeşitli insanlar var ki, çok farklı düşünen bir grupta var mesela. Her şeyin çok dışında, hiçbir şeyle alakası olmayan, asimilasyonun vücut bulduğu insanlar da var. Ve büyük bir çoğunluk şu an şehirlerde yaşayan insanlar. Büyük bir çoğunluk yani. mesela felaketlere denk gelmişsiniz, felaketlere gelmişsiniz. Genelde belli bir kesimle konuşmak evet. zorunda, onlarla buluşmak zorunda kalmışsınız. Aslında bir de onlar da var, öyle bir gerçeklik de var.
Ama ben bir Paris'e gider gibi Ahmet'e gelip oradaki kültürel ve oradaki yaşamın...
Özkan, sana Ahmet'i getirdik. Geldik işte konuşman için, sırf tamam. sohbet etmen için oradan
ederim.
Buralara
uzatmayalım
geldik
fazla.
Falan.
Evet. Çok teşekkürler Sevda. Müzik Ema adına, Müzik ve Ben adına teşekkür ediyorum.
Evet, merci.
Ben teşekkür ederim.
Spas.
Are there any paranoids in the audience tonight? Is there anyone who worries about things? Pathetic. This is for all the weak people in the audience. Is there anyone here who's weak? This is for you. It's called Run Like Hell. Thank you.
Özlem ile gerçekleştirdiğimiz Müzik Ema'nın sonuna geldik. Bir başka Müzik Ema programında tekrar buluşmak istenciyle. Hoşça kalın.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps,